Ben bugün aslında bu sabah soracağım soru hangi taraftasın? Aslında şeyim bu. Benim işlemek istediğim, içeriğini size açıklamaya çalışacağım konu bu. Hangi taraftasın? Ama bu konuyu açıklarken aslında biliyorsunuz kutsal kitapta çok böyle birkaç tane kritik konular var. Bu kritik konuların birkaçına böyle küçük küçük girişler yapacağım. Fazla böyle detaylara, derinliklere girmeyeceğim ama küçük küçük girişler yapacağım. Bir paket halinde böyle ne bileyim seçilmişliğe dalacağım. Ne bileyim işte Tanrı bizi gerçekten terk eder mi, terk etmez mi? Bu tür küçük kritik sağdan soldan çekilen konulara bir giriş yapıp bir paket halinde size sizin önünüze koyup hangi tarafta olduğunuzu size bir yolla anımsatmaya çalışacağım. Onun için bu tür konular, yani seçilmişlik olabilir, çocuk vaftizi olabilir, ne bileyim kutsal ruhun vaftizi olabilir ya da kutsal ruhun armağanları olabilir ya da ne bileyim sonsuz yaşam kaybolur mu kaybolmaz mı türü konular gerçekten de çok kritik konular, çok tartışılan konular ki üstelik bu konuların ortaya konulması nedeniyle değişik isimler adı altında gemandeler yani kilise toplulukları oluştu değil mi? Baptist kilisesi var, değil mi? Metodist kilise var, karizmatik kilise var, var da var. Birçok isimler var ama bilmemiz gerekiyor ki Tanrı ile insan arasında bir tane isim var. O da ölüm üzerinde yengi kazanan, diri olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih değerli kardeşler. Ama bu konular maalesef bölünmelere neden olmuş bir şekilde günümüzde. Ve bazı konular da var ki gerçekten de bizim tam olarak yanıt verebilmemiz mümkün değil. Yani diyebiliyoruz ki bazen ya bu da olabilir ya bu da olabilir. Şimdi eğer böyle durumlarla karşılaştığımız zaman eğer bir konuda Tanrı sessiz kaldıysa biz de sessiz kalmayı öğrenmemiz lazım. Yani fazla böyle didiklemeye, irdelemeye, mıncık mıncık dibini böyle karıştırmaya hiç gerek yok sevgili kardeşler. Ben bundan birkaç hafta öncesi biriyle tartışıyordum bu dillerle konuşma konusunda. Ve o kardeşe dedim ya tamam sen onu o şekilde kabul ediyorsan tamam. Ama bu bizi Rab'den ayırmaz. Bu bizi Rab'den uzak tutmaz. O şekilde düşünüyorsan saygı duyuyorum ama sen yine de sana tavsiyem kutsal kitabı daha geniş bir şekilde daha nitelikli bir zaman ayıraraktan okumaya çalış. Onun için kişiler bu tür konuların bir tarafından asılıyorlar. Bir takım ayetlerle konuyu açıklamaya çalışıyorlar. Bunu bu şekilde yapmaya çalışırlarken öbür taraftan da karşı tarafta öbür taraftan asılıyor. O da ona uygun bir takım ayetleri öne koyuyor. Ve o ayetlerle ne yapıyor? Bu sefer hayır sen doğru değilsin, doğru olan budur diyor. Ve bir şekilde karşılıklı sürtüşme halinde tartışma devam ediyor. Peki, şu soruyu sormak lazım. Ya Tanrı'nın sözünde çelişki var mı? Bir soru daha sordum size. Tanrı sözünde çelişki var mı? Hayır. Çelişen biz değiliz, Tanrı değil değerli kardeşler. Tanrı sözünde kesinlikle çelişmez. Onun için önemli olan kutsal kitaba bence doğru bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Doğru bir şekilde ele almamız gerekiyor. Yani asıl sorun doğru yaklaşmamamızdan kaynaklanıyor. Asıl sorun, temel sorun. Eğer bölüm içerisinde yer alan ayeti bizler cımbızla çekip bölümün dışına taşıdığımız zaman ve o ayeti bölümün dışında yorumlamaya çalışırsak bambaşka yöne kaymamız çok doğal. Ama eğer, ben her zaman kardeşler onu söylüyorum. Eğer o ayeti bölüm içerisinde değerlendirirsek, hatta diyorum ki bir önceki bölüm ya da iki önceki bölüm ya da sonraki birkaç bölümü de bir bütün olarak ele alıp o ayeti anlamaya çalışırsak kesinlikle size söylüyorum, tam yanıt alamasanız bile kesinlikle daha sağlıklı bir sonuca ulaşacağınızdan emin olabilirsiniz sevgili kardeşler. Şimdi birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin sizi Yuhanna 6. bölümün 65. ayetinde yer alan bir ayet. Babanın bana yöneltmediği hiç kimse diyor bana gelemez. Ya da atlayın 44. ayete, aynı bölümün 44. ayetinde yer alan bir başka ayet şöyle diyor. Yine aynı bölümde. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Şimdi bu ifadeleri cımbızla bölümün dışına çekerek, bölümün dışına çıkarıp bölümün dışında tek başına ele aldığımız zaman nasıl bir düşünce ortaya çıkıyor? Kadercilik kavramı var değil mi? Sanki ki kaderciliği biz dışarıda bırakıyoruz. Kutsal Söz'ün temel taşlarından bir tanesi bu. Değil mi? Kişi kendisi kaderini belirliyor. Aldığı kararlar, attığı adımlar, değil mi? Yaşam biçimi onun geleceğini maalesef belirliyor değerli kardeşler. Onun için burada bunu dediğim gibi yaparsak kadercilik düşüncesi ortaya çıkıyor. Sanki insanın özgür iradesi ortadan kalkmış oluyor. Tanrı belirliyor, Tanrı seçiyor, Tanrı kurtarıyor, yanına alıyor ya da tam tersi. Tanrı terk ediyor, yargılıyor, cehennemin dibine gönderiyor. Yani iki şıktan bir tanesi değerli kardeşler. İnsanın özgür seçme hakkı yokmuş gibi bir durum söz konusu. Ama Yuhanna 6. bölümün tamamını okursak eğer, bir bütün olarak görmeye çalışırsak eğer, o zaman bence kesinlikle sağlıklı bir sonuç elde etmiş oluruz. Şimdi ben bizim o küçük kilise topluluğunda her zaman kardeşlere bir şeyler söylemeye çalışırken, kutsal kitaptaki bu kritik konuları ele almaya çalışırken ya da onları açıklamaya çalışırken her zaman kutsal kitapta, kutsal kitabı okurken bir takım sorular sormamız gerekiyor anlayabilmemiz için. Örneğin ne sorusunu soralım? Ne? Niçin? Nasıl? Kim? Bu tür soruları sormamız gerekiyor kesinlikle. Yuhanna 6. bölümün 44. ayetine bakalım ve orada 44. ayetine bakarak nasıl sorusunu soralım. Örneğin şöyleydi ayet. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Şimdi insanları çekecek olan baba Tanrı onları nasıl çekecek? Şimdi sormamız gereken soru bu. Nasıl çekecek ya da çekme işini gerçekleştiren etken nedir burada? Bakın yine bunu kutsal kitaptan aradığımızda buluyoruz. Bu soruya yanıt buluyoruz. Örneğin Yuhanna 12. bölüme bakalım. Yuhanna 12. bölüm. Orada bence yanıtı buluyoruz. 32. ayet. 12-32. Diyor ki ben yani İsa Mesih yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. Ne anlıyoruz burada? Ben yukarı kaldırıldığımda insanları kendime çekeceğim. Burada hangi düşünce öne çıkartılıyor değerli kardeşler? Evet. Ya Mesih'e çekilişleri ne ile gerçekleşiyor? Bakın ben yukarı kaldırıldığımda, yani burada bir çarmıh konusu var değil mi? Çarmıh, çarmıh, çarmıh aracılığıyla. Yani Rabbimizin ölümü, gömülüşü ve ölümden görkemle dirilişi aracılığıyla. Demek ki açıkça görülen gerçek şu, çekilen bütün insanlar renk ayrımı ya olmaksızın, cins ayrımı olmaksızın, millet ayrımı olmadan tüm insanlar olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Yani bütün insanlar, çünkü kutsal sözde ki o ayette benim Rab'be gelmemi sağlamıştı. Yuhanna 3.16. Tanrı şu milleti sevdi, şu insanı sevdi demiyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman eden helak olmasın, mahvolmasın, ancak ebedi, sonsuz hayata kavuşsun değerli kardeşler. Aynı şekilde Petrus da bunu çok güzel diyor. Bazıların sandığı gibi Rab vaadinde gecikmez ama size karşı sabrediyor. Neden? Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini, herkesin kurtulmasını özlemle bekleyen bir Tanrı değerli kardeşler. Bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Yani sen ve ben kurtulmak için ya da kaybolmak için seçilmiş kişiler değiliz. Dikkat edin. Sen ve ben kurtulmak için ya da mahvolmak için seçilmiş, belirlenmiş, sen mahvolacaksın, sen kurtulacaksın, sen şu olacaksın diye seçilmiş kişiler değiliz. Özgürce seçme hakkımız var. Bakın unutmayın, bu söz de çok önemli. Ben bunu o şekilde görüyorum. Kutsal kitabın ilk sayfalarında Tanrı Adem'le Havva'yı yarattı, diyor ki Adem bahçesinde bıraktı diyor. Bakın özgür bir iradeler. Demiyor ki programladı. Şimdi eğer programlamış olsaydı bugün ben yalan söylerken dilim yok olurdu. Çalarken elim yok olurdu. Yanlış adım atarken adımım yok olurdu. Ama adam öldürüyorum, Tanrı elimden silah almıyor. Niye? Özgür bir irade. Tanrı beni özgür yarattı. Özgür seçme hakkımız var. Demek ki biz bu özgürlüğümüzü istediğimiz yönde kullanma hakkına sahibiz değerli kardeşler. Eğer biz irademizi, o özgür irademizi hangi yönde kullanmışsak Tanrı bizim bu seçimimiz konusunda bizi sorumlu tutacak. Anlaşıldı mı? Yani ben hangi kararı verdiysem verdiğim karardan sorumlu olan kişi benim, bir başkası değil. Ben karar veriyorum. Gideceğim yer, gitmek istediğim yer ya da istediğimiz yer kendi elimizde. Kişi kaderini kendisi belirliyor. Aldığı kararlarla, attığı adımlarla, yaşam tarzıyla. Demek ki ölümü ve yaşamı Tanrı önümüze koydu. Seçim Tanrı'nın elinde değil. Tanrı benim için seçmiyor. Tanrı benim için karar vermiyor. Karar veren Recep'in kendisidir. Özgür iradesidir. Onun için bakın, tesniye ya da yeni tercümede Yasanın Tekrarı kitabında şöyle diyor, şöyle okuyoruz. 30. bölümde 15 ve 16. ayetlerde. Bugün size Tanrınız Rabbi sevmeyi, yollarında yürümeyi, buyruklarına, kurallarına, ilkelerine uymayı buyuruyorum diyor. Öyle ki yaşayasınız. Buyuruyor, bakın dikkat edin, ama zorlamıyor. Eli maşalı bir Tanrı değil, bu çok çok önemli. Yeşu da bu düşünceyi çok güzel bir şekilde onaylıyor. Bakın Yeşu kitabına bakalım. 24. bölüme ve 15. ayet. İçinizden Rab'be kulluk etmek gelmiyorsa atalarınızın Fırat ırmağının ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mı, yoksa topraklarında yaşadığınız Amorların ilahlarına mı kulluk edeceksiniz? Bugün karar verin. Kim veriyor bu kararı? Tanrı vermiyor benim için. Özgür yaratılan Recep veriyor bu kararı. Bugün karar verin. Ben de ev halkım Rab'be kulluk edeceğiz. Sen Rab'be dirsek çeviriyorsan bu Rab'bin sorunu değil. Sen Rab'be sırtını dönüyorsan bu Rab'bin sorunu değil. Değerli kardeşler bakın, ben 1979'un başlarında başladı bende. Bir İngilizce bir vaaz dinledim. gittiğim, girdiğim bir kilisede, Amerikan askerlerinin gittiği bir kilise vardı, chapel diyorlar. Böyle bir büyük bir kilise, 1500 kişilik bir kiliseydi. O kiliseye girdiğimde orada işittiğim bir vaaz. Yuhanna 3.16 idi. Hayatımda duymadığım şey. Tanrı'nın sevgi olduğunu hiç duymadım. Ama sevgi tanrısı, dedim ya bunlar farklı bir tanrıya mı inanıyorlar? Bu soruyu sorma gereği duydum. Ve ben oraya başladığımda bir arkadaşım vardı. 7-8 aylık bir süreç. Okuyarak, araştırarak, çalışaraktan bir Amerikalı ile beraber. Sonunda ben özgür irademi Rab ile yürümekle noktalandırdım. Öbür arkadaşa git lan dedi, kafayı mı yedin? O da seçimini o yönde yaptı. Şimdi onu zorlayan kimse yoktu, beni de iten kimse yoktu. Ben o çalışmanın sonucunda özgür irademi evet yönünde verdim, bugün aranızdayım. O evet kararını verseydi o da bugün aramızda olabilirdi. Özgür iradeye sahibiz değerli kardeşler. Onun için İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul edebilir ya da etmeyebilirim. Bu tamamen benim elimde olan bir seçim. Bir başkası benim için karar vermiyor. Verdiğim kararda sorumlu olan benim. Şimdi bu seçilmişlik konusunda kullanılan 44. ayeti anlayabilmek için, o 44. ayeti anlayabilmek için bölümün, yani Yuhanna 6. bölümün 37. ayetinin ikinci kısmına bakalım. Bakın birazcık böyle Ali dün ilk konuşmasında sizleri çalıştırdı bayağı, değil mi? Böyle nasılsa az hız böyle böyle bir şey olsun. Küçük böyle bir gidebildiğim kadar gideceğim. Bitiremediğim yerde bırakacağım zaten. İkinci kısmı. 37. ayet ikinci kısmı. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek. Ve bana geleni asla dışarı atmam. Şu ifade çok önemli. Dikkat edin. Bana gelen kimseyi diyor. Bana gelen kimse. Yani isteyerek kendi özgür iradesiyle İsa'ya iman eden, çarmıhta gerçekleşen kurtuluşa özgür iradesiyle evet diyen bir kimseyi İsa dışarıya kesinlikle atmayacaktır. Nokta. Yanlış bir şey söyledim mi? Burada özgür iradeyle yaratılmış olan insanın özgür isteğiyle İsa'ya gelip kabul etmesini görüyoruz çok net bir şekilde. Baba Tanrı insanları İsa Mesih'e veriyor. Gelmelerini sağlıyor, gereken zemini hazırlıyor ama insanlar da özgür iradesiyle, isteğiyle İsa Mesih'e gelmeleri, yani evet demeleri gerekiyor. Yani kutsal ruh sözü aracılığıyla ne yapıyor? Bizi hazırlıyor. Beni de öyle yaptı. 8 ay boyunca ruh ve Tanrı sözü beni hazırladı, bir noktada bıraktı. Ben hayır ya da evet kararını kendim verdim. Yani hayır diyebilirdim, evet diyebilirdim. Ama Tanrı'nın sözü ruhu aracıyla bizi hazırlıyor, belirli bir noktaya getiriyor, karar noktasına getiriyor ve bırakıyor. İtmiyor, zorlamıyor değerli kardeşler. Onun için şu ifadeyi çok seviyorum. 5. bölümde yer alıyor bu Yuhanna 5. bölümde. Biliyorsunuz orada 38 yıllık hasta. Güzel bir örnek buna. Diyor ki İsa soruyor adama, iyi olmak ister misin diyor. Çok harika bir soru. Onun için Fikret güzel bir giriş yaptı soruyla. Bak burada da bir soru var. İsa soruyor, iyi olmak ister misin? Kurtulmak istiyor musun diyor. Demek ki eğer kurtulmak istemiyorsan bu Tanrı'nın suçu değil sevgili kardeşler. Doktor ne yapıyor? Hastalığını keşfediyor. Diyor ki senin hastalığın bu. İlacı da bu. Sen şimdi o ilacı alıp bir tarafa koyabilirsin. Alıp o ilacı kullanabilirsin. Ama kullanmadığın zaman başına geleceklerden doktor sorumlu mu? Kesinlikle hayır. O verilen ilacı kullanmak, kullanmamak benim elimde. Eğer günah diye ifade ettiğimiz hastalığın karşılığı, tedavisi çarmıhta gerçekleşen kurtuluşsa, Tanrı bana Mesih aracı onu sunuyorsa, veriyorsa, ben onu dışarıda bırakıyorsam bu Rabbin suçu değil. Tanrı yapılması gerekeni yaptı benim için. Alıp almamak benim kendi özgür irademe bağlı. Onun için kişi İsa Mesih'e gelmeyi istemedikçe Baba Tanrı onu zorla İsa'ya iman ettirmeyecek. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için yeri geldiğinde ben kendim bizzat yaşadığım bir örneği veriyorum. Bakın ben o ana kadar, biz Ali ile çok konuştuk bütün konuları. Hatta Türkiye'ye gittiğimizde de ben Efesler kitabından, Ali de Kolosililerden öğretmişti. İncil okulunda Efes'te. Ondan sonra o Efesler kitabına girdiğimiz zaman da orada da biliyorsunuz seçilmişlik konusu çok inceleniyor. Çok ilginçti. Birebir yaşadığım olay benim gözlerimi, yani ben kesinlikle o şekilde görüyorum. Ve bu örnekle beni çok daha netleştirdi. Şu örneği vermek istiyorum. Benim İzmir'de bir evim var. Amerikalı bir kardeşime, imanlı bir kardeşe o evi kiraya vermiştim zamanında. Böyle para birikmişti biraz. Alamamıştık. O da dedi nasıl yapacağız? Dedim ya bana mümkünse dolar olarak gönder çek. O da bana 500 dolarlık çek gönderdi. Çek adı ve 500 dolarlık çek. Gelince çek tabii 500 dolar güzel bir para. Hemen dedik ki hanıma verdim al dedim hatun. Bunu al lütfen götür bankaya bozdur dedim ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Hanım da gitti bankaya. Bir süre sonra çıktı geldi. Dedi ki bozmuyorlar. Ya dedim neden bozmuyorlar? Bak dedi çeke. Baktım. Adamın ismi yazıyor. Dedi arkasını çevir. Arkasını çevirdim. Benim adım var. Çek benim adıma yazılmış. Recep Avşar. Bakın 500 doları kurtuluş olarak düşünün. Recep'in adına yazılmış kurtuluş. Battiyası adına yazılmış kurtuluş. Fikre'de yazılmış kurtuluş. Ali'ye yazılmış kurtuluş. Kurtuluş 500 doları kurtuluş olarak düşünün. Şimdi o 500 dolardan ben nasıl faydalanabilirim? Evet kararını o imza yapmam gerekiyor. Yani ben benim için sağlanmış olan kurtuluşa evet demedikçe o 500 doları benim kullanmam mümkün değil. Ne yaptım? İmzamı attım. Hanım gitti 500 doları çekti ve kullandı. Demek ki o 500 dolar tam yaşadığım için bu örneği vermek istiyorum. Ben bunu bu şekilde görüyorum. İsterseniz tartışabiliriz. Ben ona eğer imza atmasaydım herkes kendinden sorma. Hanım onu alamaz. İmza da atsamamız. Çünkü onun adı yok. Benim adım var. Hepimizin adına yazılmış bir çek. Kurtuluş. Tüm insanlık için. Yani Tanrı özel İsrail halkını seçtiği belirli bir amaç için. O ayrı bir yol. Ama kurtuluş konusunda Tanrı herkesin kurtulmasını istiyor. Ve kurtuluş herkes için geçerli. Ama ne zaman? Sen evet kararını verdiğin zaman. İmzanı attığın zaman. Bakın Hindistan'da bir yerde olmuş herhalde. Bizim Türkiye'de sık sık yapılıyor. Bir cezaevinde devlet başkanı mı da af kanunu çıkartıyor. Ve gerçekten birçok mahkum o aftan yararlanaraktan özgürlüğüne kavuştu. Ben bunu okudum. İngilizce olarak da okudum bir yerde. Ondan sonra oradan bir tanesi devlete kızmış. Haksız yattığına inanmış biri. Çünkü o yasayı imzalaman gerekiyor biliyor musun? Yani sen o aftan yaralanabilmen için imza atman gerekiyor. Adam yıkmış atmış. Birçokları çıktı gitti ama o içeride kaldı. Özgür iradesi de o yönde derdi. Anlatabiliyor muyum? Bakın çok basit gibi geliyor ama birazcık derin düşünürsek aslında tamamıyla bunun böyle olduğuna ben inanıyorum yürekten. Özgür irademizi nasıl kullanıyorsak o şekilde değerli kardeşler. Çünkü gerçekten de bizim Rabbimizin bizim için her bir can için sağladığı kurtuluşa biz evet dediğimizde kurtuluşumuz gerçekleşiyor hamdolsun. Demek ki Tanrı'nın seçişi ile insanın özgür isteği. Bakın Tanrı'nın seçmesi ve insanın özgür isteği el ele. Kol kola gittiğine tanık oluyoruz. Çünkü neden? Çünkü ruhsal açıdan hepimiz hastayız. Yaşaya peygamber bakın ne diyor? Tepeden tırnağa diyor hasta kişi dedi. Sağlıksızız diyor. Ve günahtan dolayı değerli kardeşler hasta varlıklar olduğumuz için kendi başımıza Tanrı'yı aramamız mümkün değil. Ben her zaman diyorum. Hani diyor da ben Rabbi buldum. Bir çocuğa sormuşlar. Ya delikanlı söyle bakalım sen Rabbi nasıl buldun? Çünkü İngilizce'de how did you find Jesus diyorlar değil mi? Yani İsa'yı nasıl buldun? Çocuk delikanlı düşünmüş, kafasını kaşımış. Demiş ki, ya efendim kusura bakma ben İsa'nın kaybolduğunu bilmiyordum. İsa kaybolmuş değil ki biz arayalım bulalım. İsa beni aradı buldu. İşte bu ama özgür iradeye ve pratiğe. Kararı ben kendim veriyorum. Bu kadar açık, bu kadar net. Tanrı'yı arayan yok, iyilik eden yok. Tek kişi bile diye okuyoruz Romalılara yazılan mektubun 3. bölümünde. Demek ki Tanrı'nın duruma el atıp biz insanlara yön vermeye ihtiyacımız var. İnsanı sözü ve ruhuyla hazırladıktan sonra bırakıyor hamdolsun. Şimdi bizim çok tanınmış bir vaiz var. Onun da hatta bu mezmurların üzerinde yorum kitabı var, Süpürcün. Çok tanınmış bir vaiz. O vaaz ederken her zaman şu ifadeyi kullanmış. İsa'ya gelen kurtulacaktır. Onun karşısına dikilen birisi demiş ki ya kusura bakma ben bu seçilmişlik konusunda vaaz etseydim senin gibi vaaz etmezdim demiş. Yani İsa Mesih'e gelen kurtulacak öyle yok öyle bir şey. Tanrı seçmesi lazım. Belirlemesi lazım. Spurgeon'un yanıtı çok hoşuma gidiyor benim. Hayran kalıyorum. Diyor ki, bakın okuyacağım size. Diyor ki, eğer Rab seçmiş olduğu kimselerin sırtına bir işaret koymuş olsaydı, bir çarpma işareti, ben o zaman sokaklarda insanların peşine takılıp, tişörtlerinin arkasını sıyırıp bakardım işaret var mı yok mu diye. Ve kimin sırtında işaret varsa ona İncil'i vaaz ederdim diyor. Harika değil mi? Bakın çok süper. Ama diyor Tanrı bunu böyle yapmadı. Matta'da biliyoruz değil mi? 28. bölümde. Tanrı bana İncil'i tüm insanlara vaaz etmemi ve İsa'ya gelip iman eden her kimsenin de kurtulacağını söyledi diyor. Değerli kardeşler gerçekten Rabbimiz bana geleni asla dışarı atmam diyor. En önemli olan faktör İsa'ya gelmektir. Özgür irade. O geleni asla dışarı atmayacak. Neden? Çünkü 1. Timoteos 2:4. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Bizim küçük kilise topluluğunun ayetidir bu. Bu ayeti seçtik kendi topluluğumuz için. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Baba Tanrı'nın arzusu herkesin oğula iman etmesidir. Arzusu bu Tanrı'nın. İşte bu nedenle Hezekiel 18. bölümde şöyle okuyoruz. 32. ayette ben diyor kimsenin ölümünden sevinç duymam diyor. Ve şöyle devam ediyor. Öyleyse günahlarınızdan dönün de yaşayın. Yaşamanın koşulu ne? Rabbe dönmektir. Yüzünü Rabbe çevirmektir. Yaşamanın şartı Rabbe yönelmektir. Tanrı bakın döndürmüyor, dikkat edin. Dönen kim? Kişinin kendisi. Doğru mu? Tanrı biricik oğlu İsa Mesih tüm insanlığın kurtuluşu için çarmıha teslim edilmiştir. Onun için yine 33. bölümde yine Hezekiel çok sevdiğim bir ayet. Ben diyor kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün diyor. Rabbin arzusu bu. Dönün diyor ya. Benim arzum hepiniz kurtulun. Bu kurtuluş her bir can için. Yarattığım her bir can için. Değerli kardeşler. Şimdi yavaş yavaş devam ediyoruz. Şimdi birkaç ay öncesi bizim kilise toplumundan bir kardeş bana e-posta gönderdi. Elektronik posta bu. E-mail diyoruz ya. Öyle bir e-mail gönderdi. Ve bana bir soru yöneltti. Şimdi bu da bir başka bir. Hani seçilmişti şey yaptık biraz. ele almaya çalıştık. Şimdi bir küçük konu daha var. Tanrı'nın beni bırakıp bırakmaması hakkında. Şimdi bakın. Bana kardeş şu ayeti gönderdi. İkinci Tarihler 15. bölüm. İkinci Tarihler kitabı 15. bölümden bir ayet kullandı. Ama ilginç olanı, birkaç gün sonra başka bir kardeş kilisemizden onunla kutsal kitap çalışması yaparken ilginçti. Aynı ayeti o da bana söyledi. Kullandı. Ve dedim ki o zaman tamam, o ayeti aldım ve kardeşlere e-maille yanıt verdim. Şimdi ben bugün ne yapacağım? O verdiğim yanıtı size aktaracağım. Nasıl bir yanıt verdim? Onu biraz daha genişlettim. Genişletmiş bir şekilde kardeşlere aktardım değerli kardeşler. Şimdi ikinci Tarihler 15. bölümdeki ayet şöyle diyor. 15. bölüm ayet 2, pardon. Teşekkür ederim Matias. Ya, ayet 2. Ne diyor? Ali okuyabilecek misin Ahmet? Biz soluklanayım.
Azarya Krapası Asa'ya gidip şöyle dedi. Ey Asa, ey Yahuda ve Benyamin halkı, beni dinle. Rab'la birlikte olduğunuz sürece o da sizin olacak. Onu ararsanız bulursunuz. Ama onu bırakırsanız o da sizi bırakır.
Ha, bakın şimdi. Rab ile birlikte olduğunuz sürece o da sizinle olacaktır. Onu ararsanız bulursunuz ama onu bırakırsanız o da sizi bırakacak. Şimdi tam ters zıt bir ayete geçelim. 2. Timoteos mektubuna bakalım. 2. Timoteos mektubu 2. bölüm 13. ayet şöyle diyor. Biz sadık kalmasak da o sadık kalacak. Gelin buradan yakın. Çünkü kendi özüne aykırı davranmaz diyor. Şimdi her iki ayeti bir bütün olarak baktığımızda sanki çelişki varmış gibi görünüyor mu, görünmüyor mu değerli kardeşler? Şimdi ilk ayete bakıyoruz, bırakan bir tanrı var. Sana olan, sana bağlı olan bir şey. Değil mi? Yani ben bu ayeti hep burada kullanıyorum. Çok sevdiğim bir ayettir. Çok hoşuma gidiyor. Yuhanna 10. bölümde. 27, 28, 29 onları hatta 30. Ben ve baba birize kadar okuduğumuz zaman orada diyor ki benim elimden kimse kapamaz. Ama mesela devam ediyor ayet, diyor ki babamın elinden sizi kimse kapamaz. Çift bir kişi. Ne İsa'nın elinden ne babanın elinden. Demek ki öyle bir garanti altındayız ki değerli kardeşler. Öyle bir emniyetteyiz ki Rabbin sağladığı kurtuluşu elimizden kapacak tek bir güç yok. Koruyan, tutan, bakın her zaman şunu söyledim ben burada. Benim kurtuluşum, sonsuz yaşamım, benim Rabbi nasıl tuttuğuma bağlı olmuş olsaydı ben çoktan kaybolmuştum. Ama benim sonsuz yaşamım, kurtuluşum, Rabbim beni nasıl tuttuğuna bağlı. Tutan o. Ve bu babayla da onaylanıyor. İsa bırakamaz, kimse alamaz. İsa'nın elinden, babanın elinden kimse alamaz. Çünkü ben ve baba biriz diyor. 30. ayette de onu bütünleştiriyor. Bu müthiş bir şey. Ama bu demek değildir ki ben iyi ya, o zaman istediğimi yaparım. Sen eğer onu söylüyorsan ben de sana falan şunu söylüyorum. O zaman sen inayet nedir anlamadın kardeşim. İnayet bize günaha devam edelim özgürlüğünü vermiyor. Bizi günahtan özgür ediyor. İnayet. Bunun altını önemli çizmek istiyorum sevgili kardeşler. İlk ayete bakıyoruz, bırakan Tanrı düşüncesi. İkincisine bakıyoruz, her şeye rağmen bırakmayan sadık Tanrı düşüncesi. Çelişki gibi görünen bu duruma nasıl yaklaşmamız gerekiyor değerli kardeşler? Şimdi iki ayeti de birbirinden ayrı düşünmemiz gerekiyor. Çünkü dönemleri farklı sevgili kardeşler. İkinci Timoteos 2.13'teki ayeti 13. ayetten önceki ayetlerle, yani 2.13 değil 12, 11, 10, onun önceki ayetlere baktığımız zaman 13. ayette okuduk ya, okuduğumuz o ayette ne diyordu? Şöyle, biz sadık kalmasak da o sadık kalacak. Değil mi? Yani sadık ifadesi karşısında biz şu soruyu sormamız lazım. Sadık ifadesi karşısında. Sormamız gereken soru şu. Tanrı hangi konuda sadık? Bak yine soru soruyoruz. Tanrı hangi konuda sadıktır? Ha? Ama bak o bölümde var. 11. ayete bak. Dedik ya önceki ayetlere bakalım. 12, 11'e bakıyoruz. Ne diyor orada? Onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız. Yani iman edip yeniden doğduysak onunla birlikte yaşayacağımızın güvencesi veriliyor bize. Doğru mu? Çok net ve açık. Diğer bir deyimle Tanrı'nın çocuğu olarak ona bağlı bir yaşamın olmasa da ki bak ayrılıyoruz bazen değil mi? Kopuyoruz bazen. O seni cehennem ateşine atmama konusunda sadık kalacağını söylüyor. Değerli kardeşler. İman edip yeniden doğduysak onunla birlikte yaşayacağız kesin. Bu kadar açık, bu kadar net. İman eden için verilen en büyük güvencedir bu. Bizleri bu teselli etsin. Aslında Rabbe hizmet etme konusunda daha çok kamçılasın. Daha çok iştahlandırsın. Böyle bir güvence varsa göbek adalım, dans edelim yani. Sevinelim. Daha iştahla Rabbimize sarılalım. Ama imanlı olmayana gelince hemen 12'nin ikinci kısmını okuyalım. 2. Timoteos 2. bölüm 12. ayetin 2. kısmını. İnkar sözü var değil mi orada? İnkar edenler içinde ne var? Yargı sonrası cehennem ateşi. İman etmeyenler için geçerli olan şey. Değerli kardeşler. Demek ki iman etmeyenler için verilen söz cehennem ateşidir. Tanrı da bu konuda sadık. Bundan caymıyor. Sen eğer kararını o yönde verdiysen yerin cehennem ateşi. Acı da verse gerçek bu. Demek ki değerli kardeşler Yuhanna şimdi iman eden ve etmeyenler için vermiş olduğu vaade sadık olduğunu biz burada görüyoruz ve 2.13 2. 2.13'te Yuhanna 3. bölüme bakalım. Yuhanna 3. bölüme şu şekilde doğruluyor bu gerçeği. 36. ayet. Yuhanna 3:36. Ne diyor? İlk bulan okusun. Amin. Ya bu kadar açık, bu kadar net değil mi? Oğla sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecek. Demek ki neden diye sorduğunu sorduğumuz zaman çünkü 2. Timoteos 2. bölüm 13. ayetin sonunda ifade ettiği gibi. Neden? Görmeyecekti. Çünkü kendi özüne aykırı davranmaz diyor Tanrı. Bu kadar basit. Efendim? Ya. Yani Tanrı kendi özüne aykırı davranmaz. Hangi konuda aykırı davranmaz? İman eden, karar veren kişi asla muaf olmayacak konusunda sadık. Ama iman etmeyen, Rabbe dirsek çevirip evet demeyen kişi de cehenneme gitme konusunda Tanrı sadık. Netleşti mi? Eğer bu böyle olmasa ah zavallı hani bazıları diyor ya oraya gittiğinde Tanrı bir şans daha verecek. Öyle bir şey yok. O zaman özüne aykırı davranıyor Tanrı. Hadi Recep fikrini değiştiriyor, Rab fikir mi değiştiriyor? Hayır. Özüne aykırı davranmaz. İkinci tarihler 15. bölümde yer alan ayete dönelim şimdi. İkinci tarihler 15. bölümdeki ayet. Diyor ki, onu bırakırsanız o da sizi bırakır. Şimdi bir soru sormak istiyorum sizlere. Bu noktada. Rab Tanrı'nın senin tarafında olmasını ister misin? Rab Tanrı'nın senin tarafında olmasını ister misin? Şimdi bu soruya hayır diyen var mı? Hangimiz Rabbin tarafında olmak istemez? Hepimiz istiyoruz değil mi? Ama soru aslında bu değil. Asıl sorulması gereken soru şu değerli kardeşler. Fikret diye bir soru daha soracağım. Sen Tanrı'nın tarafında mısın? Sen Tanrı'nın tarafında mısın? Hangi taraftasın? Herkes Tanrı'yı kendi tarafında olmasını istiyor. Ama kim Tanrı tarafında, onun isteği doğrultusunda, istemi doğrultusunda adımlarını atarak hayatını sürdürüyor? Önemli olan nokta bu. Şimdi 2. Tarihler 15. bölümdeki ayetimizde yer alan bırakma ifadesini bakarak şu soruyu sormak gerekiyor. Bırakan, dikkat edin, bırakan ya da bırakma eylemini başlatan, bırakma yönünde adımını atan kim? Bırakan kim? Bırakma yönünde adımını atan kimdir? İnsan mı? Tanrı mı? İnsan, okuduk ayeti değil mi? İnsan, Tanrı değil. İnsan günahından dolayı Rab Tanrı'yı bırakma yönünde adımını atmıştır ve bunun da getirmiş olduğu bir sonuç var. Adımını o yönde atmış olduğu için onun getirmiş olduğu bir sonuç var. Bunun birçok örnekleri var kutsal kitapta sevgili kardeşler. Onun için bu Tanrı'nın bu noktaya nasıl geldiğini anlayabilmek için, görebilmek için örnek vermek istiyorum kutsal kitapta. Örneğin yine Yasanın Tekrarı Tesniye kitabına bakalım. 28. bölüm. Epey sizi dolaştırıyorum. 28. Hem bu insanı daha çok ayık tutuyor. Ali sen böyle devam et öğleden sonra. Millete bak, daha herkes ayık bak. Gözler iyi. 28. bölüm 20. ayet. 28-20. Ne diyor abi orada? Rabbe sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler yüzünden üzerinize yıkım gelecek. Şimdi burada bu ayete baktığımız zaman bu ayeti neden ve sonuç ilişkisi içerisinde düşünmemiz gerekiyor. Yaklaşmamız gerekiyor. Yani duruma bakıyoruz. Duruma bakıyoruz. Ve duruma bakıp neden sorusunu soruyoruz. Ve neden sorusuna sorduğumuzda neden sorusu ne yapıyor bizi? Sonuca yöneltiyor. Ve sonuç da bize nedenini açıklıyor. Neden sonuç ilişkisi. Çok ilginç. Çok net, çok açık değerli kardeşler. Yıkımın nedeni nedir? Yıkımın nedeni nedir? Yapılan kötülükler. Doğru mu? Demek ki kötülük Rab Tanrı ile birlikteyken değil. Dikkat edin. Onun için her zaman söylüyoruz. Günah işleyen benim yeni doğam değil. Günah işleyen benim eski doğamdır. Yeni doğa günah işlemez. Doğru mu? Demek ki burada şunu görmemiz lazım. Yapılan kötülükler. Kötülük Rab Tanrı ile birlikteyken değil, ona sırt çevirdiğimizde gerçekleşiyor. Ona sırtımızı döndüğümüzde, yani ondan uzaklaştığımızda. Şimdi Süleyman'dan da bir örnek vereceğim. Konuyu biraz desteklemek açısından. Aynı durum söz konusu çünkü. Birinci Krallar 11. bölüm. Birinci Krallar 11. bölüm. 11:33. Buldun mu Fikret? Ha, sen elinde yok değil mi? Tamam. Ne diyor? Sen de tabii Ali'yi okutacağız. İyi ki Ali var. Evet abi, ne diyor Süleyman? 11:33. Bak, sorun nedir? Süleyman'ın babası gibi sadık kalmaması. Yani Rabbin önüne koyduğu yolda o çizgide kalarak hayatını sürdürmemiş olması. Sırtını çeviren kim? Süleyman'ın kendisi değerli kardeşler. Demek ki şöyle soralım, yine başka bir soru. Sırtını çevirmesinin nedeni ne? Neden sırtını çeviriyor Süleyman? Putperestlik değil mi? Günah, itaatsizlik. Yahuda kralı Manaşe'de aynı örnek. Oradan da örnek verelim. Bakın, yani birazcık zenginleştirelim. Tek bir cımbızla çekmiyoruz. Bütünlük içerisinde bakıyoruz. Şimdi Yahuda kralı Manaşe'de aynı durum içerisindeydi. Süleyman gibi Rabbin gözünde doğru olanı o da yapmamıştı. İkinci tarihler 33. bölüm. İkinci tarihler 33. bölüm. Üçüncü ayet, ikinci kısım. Baallar için sunaklar kurdu, aşere putları yaptı, gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti diyor. Ve altıncı ayette şöyle devam ediyor. Oğullarını Ben Hinnom Vadisi'nde ateşte kurban etti, falcılık, büyücülük yaptı, medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. Rabbin gözünde çok kötülük yaparak onu, yani kimi? Rab Tanrı'yı, diri olan Tanrı'yı öfkelendirdi diyor. Şimdi bu durum karşısında Tanrı ne yapıyor? Tanrı Manasseh'i uyarıyor. Dikkat edin. Tanrı bizler de günaha düştüğümüzde uyarıyor. Eğer kutsal ruh sende konut kurmuşsa emin olun ben yaşadığımı size söyleyeyim. Recep yanlış yapıyorsun. Batırıyor. Recep yanlış yapıyorsun. Kırılmak gerekiyor. Diz çekiyorsun. Kırılıyorsun bazen gözyaşıyla bazen de gözyaşsız. Ben onun için her zaman söylüyorum. Her gözyaşı tövbe değil. Her gözyaşı tövbe değil değerli kardeşler. Ama Tanrı Manasseh'i uyarıyor ama Manasseh vurdum duymaz bir tutum sergiliyor sevgili kardeşler. Aldırış etmiyor. Sonucu 11. ayette okuyoruz. Bakın sonucu okuyoruz. Sonuç nedir? Tanrı bizi uyarıyor. Uyarıyor. Uyarıyor. Hadi canım git işine diyorsak sırtımızı çeviriyorsak bakın ne oluyor? Uyarıya ters bir tutum sergilediğimizde. 11. ayet. Bunun üzerine Rab Asur kralının ordu komutanlarını onların üzerlerine gönderdi. Manasseh'i tutsak alıp burnuna çengel taktılar. Korkunç bir şey. Tunç zincirlerle bağlayıp Babil'e götürdüler. Nedir günahın sonucu? Kuru bir hayat. Sürgün hayat. İşte hayatımızda kuraklık yaşamanın nedeni Tanrı değil. Recep'in kendi iradesi. Ben aldığım kararlardan dolayı hayatımda kuraklık yaşıyorum. Doğru mu anlıyorsunuz? Attığım adımlar, izlediğim, tabii Tanrı bir takım olayları kullanıyor, yapmıyor ama izin veriyor. Eyyub'a izin verdiği gibi. Yine bizi doğru olan noktaya getirmek için. Ama ben duyarsız bir tutum sergiliyorsam, Tanrı çok daha acısına izin veriyor. Ta ki yola gelmek için. Bakın, kurak, verimsiz bir hayat. Nedeni günahımız. Ama değerli kardeşler bakın yine aynı kişi. Bakın aynı kişi Manasseh. Manasseh yanlışını gördüğünde, geri döndüğünde ne oluyor? Bu harika. Eğer yanlışını görüp geri döndüğünde ne oluyor? Tanrı demiyor ona defol git. Seni gözüm görmesin. Asla karşıma çıkmayacaksın demiyor değerli kardeşler. Bakın burası çok önemli. Bölümün 12 ve 13. ayetleri. Hayran kalıyorum bu ayetleri okudum. Defalarca okudum bu ayeti. Yüksek sesle. Manasseh sıkıntısında Tanrısı Rab'be yalvardı. Atlıyorum. Rab yakarışını, duasını duydu diyor. Demek ki dualarımızı işiten bir Tanrı anlasın. Ve onu yine dikkat edin altını çizin. Yerüşalim'e, krallığına geri getirdi. Neyin sonucu? Tövbe etmenin sonucu. Yanlışını görüp geri dönmesinin sonucu değerli kardeşler. Ama ilginç olan Manasseh öldükten sonra yerine geçen oğlu vardı. Kim? Amon. Manasseh'in oğlu Amon. Amon ne yaptı? 23. ayette onu net bir şekilde görüyoruz. Diyor ki tam tersini yaptı. Babası gibi davranmadı. Giderek suçunu arttırdı diyor. Özgürlüğünü bu yönde kullandı. O da özgürdü. Biri A dedi, öbürü B dedi. Özgürüz değerli kardeşler. Sonucu bir sonraki ayette okuyoruz. İnatla günah içinde devam etmiş olmasının getirdiği sonuca bakın ne kadar korkunç. 24. ayet. Görevlileri düzen kurup onu sarayında öldürdüler. Neden? Halkına daha fazla zarar vermesin diye. Ya bunun yanına bak. Öyle değil. Doğru mu? Ya böyle yapıyor bazen. Gerçekten şaşırıp kalıyoruz değil mi? Bazı sorular neden? Sorular yanıt bulamıyoruz. Ama Rab ne kendisine daha fazla zarar versin ne de çevresindeki insanlara zarar vermesin diye Rab'ın yanına alıyor. Bu kadar basit. Değerli kardeşler. Yeremye peygamberin ne dediğine bakın. 17. bölüm. Yeremya 17. 5. ayet. Yüreği Rab'den uzaklaşan kişi lanet altındadır. Yüreği Rab'den uzaklaşan kişi kimdir? Günahlı olan insandır. Değerli kardeşler. Başka bir ifadeyle söylemem gerekirse ayrılma yönünde adımını atan taraf günah içinde olan insandır. Tanrı değil. İşte bu yüzden ikinci tarihler 24. bölümde bu gerçek şu sözlerle destekleniyor. Çünkü siz beni bıraktınız diyor. Özellikle 20. ayette vurguluyor. Siz beni bıraktınız. Ben değil, siz beni. Siz beni bıraktınız ifadesi çok pratik olarak düşündüğümüzde bir arada olan iki kişi birlikte kaldıkça beraberdirler. Doğru mu? Ben Ali ile birlikte oldukça onunla beraber. Bu kadar basit. İşlerinden bir sırtını çevirip ayrıldığında ne oluyor? Daha önce birlikte olduğu kişi de ondan uzaklaşmış oluyor. Doğru mu? Çok basit. Uzaklaşmış olduğundan dolayı da beraber olduğu kişi tarafından bırakılmış oluyor. Bakın 24. ayete bakalım. 24. bölümün 20. ayetine. İkinci tarihler 24, ayet 20. Siz beni bıraktınız. İfadesinden sonraki sözler dikkat edin. Siz beni bıraktınız, ben de sizi bıraktım. Bırakan kim? Bakın ben bunu örnek vermek istiyorum. Gel. Yani anlaşılsın diye, akılda kalsın diye. Bu Tanrı, Rab Tanrı. Tamam mı? Ben de ona ait olan Tanrı çocuğuyum. Dünyadaki bir takım güzellikler, hoş geldin Doris. Bir takım güzellikler, tamam mı? Benim eski doğamı hoşuna eden bir takım şeylerden dolayı sırtımı çeviriyorum. Ve o arzu istikametinde adımlarımı atıyorum. Şimdi ne oluyor? Ben uzaklaşıyor muyum? Ama o gidiyor bir tarafa. Bakın o orada. Tanrı bir tarafa gitmiş değil. Orada. Uzaklaşan Tanrı, teşekkür ederim. Uzaklaşan Recep'tir. Tanrı değil. Tanrı olduğu yerde duruyor sevgili kardeşler. Tanrı bırakıp gitmiyor bir tarafa. Uzaklaşıp gider Recep'in kendisi. Ben uzaklaştığım zaman doğal olaraktan Tanrı da benden uzaklaşmış oluyor. Ama bir hareket halindeyken değil. Duruyor durması gereken yerde. Bakın kaybolan oğul bunun en güzel örneği değerli kardeşler. Kaybolan oğul bunun en güzel örneği. Şimdi kaybolan oğlu okuduğumuz zaman orada babanın sırtını dönüp gittiğini okuyor muyuz ona? Kesinlikle okumuyoruz. Yani babanın bir yere gittiği yok. Oğlu tutmaya da çalışmadı. Özgür iradeye sahip olduğu için. Kal lan burada, nereye gidiyorsun? Beni bırakma da demedi. Onu tutmadı. Ama oğul yanlışlığını görüp geriye döndüğünde ne oldu? Yine kabul edildi. Tıpkı Kral Maneşe. Tanrı orada bekliyor, baba büyük bir özlemle evladını bekliyordu. Oğul aklı başına geldi ki önce aklımız başımıza gelmesi lazım zaten. Ondan sonra yavrusunu görüp geri döndüğünde o orada duran, onun için bekleyen Tanrı kollarını açtı, kucakladı ve doyasıyla öptü ve onurlandırdı sevgili kardeşler. Onun için bu Ağıtlar kitabında vurgulanan gerçeği bir kez okumak istiyorum burada. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Aslında inayet olarak geçiyor İbranicesinde ama İnayet, sevgi iç içe zaten. Rabbin sevgisi hiç tükenmez. İnayeti asla son bulmaz. Merhameti asla son bulmaz diyor. Her sabah tazelenir onlar. Bakın, her sabah tazelenen bir inayet. Yani günah çoğaldıkça inayet de beraberinde çoğalır. Bu kadar harika bir şey. Değerli kardeşler, Tanrı bizi gerçekten sonsuz sevgiyle sevdi. Evet, sevmeye de devam ediyor değerli kardeşler. Onun için Tanrı'yı bırakan bizleriz. Tanrı değil. Ama bir kişi gerçekten de bırakılmıştı. Kimdi o? İsa Mesih'in kendisi. Değil mi? Bakın aslında o Roma dünyasında binlerce kişi çarmıha girildi. Binlerce kişi aileleri tarafından, dostları tarafından, arkadaşları tarafından terk edildi. Ama sadece İsa bu terk edilmenin ne demek olduğunu doya doya yaşadı. Bizler bunu daha yaşamadık. Yaşayan tek kişi Rabbimizin kendisi. Onun için dedi ki insan olarak. Baba ifadesini kullanmadı. Çünkü insan olarak orada haykırdı. Tanrım dedi. Tanrım. Beni neden terk etti? Neden? Çünkü baba Tanrı'ya bakamaz. Baba Tanrı günaha bakamaz. Çünkü özü ne ters olan bir şey. Sevgili kardeşler. Tanrım beni niçin Tanrı'yla aramızın açılmasının nedeni günahlarımız sevgili kardeşler. Ama unutma hala sevgili çocuğusun. Neden? Çünkü onda doğdun. Diyor ki Petrus mektubunda birinci mektup. Bozulmayan tohumdan doğdunuz. Bakın bozulmayan tohumun getirdiği sonuç ne? Bozulmayan, yok olup gitmeyen sonsuz hayat. Eğer tohum Tanrı sözü bozulup gitmiyorsa onun ürettiği sonsuz yaşamda bozulup giden bir hayat değil. Yani kardeşler. Onun kanı aracılığıyla doğduk. Kan bağımız var. Bunun değerini bilerek hayatımızı yaşayalım. Davut günaha düştü ama kurtuluşunu kaybetmedi. Diyor ki Ya Rab geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini diyor. Demek ki günahtan dolayı kurtuluş sevincini yitiriyoruz ama kurtuluşumuzu değil. Şimdi Kral Asa'nın durumunda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bir önceki bölümde Tanrı Kral Asa'nın zafer kazanmasını sağlanmıştı düşmanlarına karşı. Şimdi Asa doğrudan mı bu zaferi elde etti? Hayır, kesinlikle hayır. Bir nedeni vardı. Zafer elde etmiş olmasının bir nedeni vardı değerli kardeşler. Yine bunu neden ve sonuç ilişkisinde düşüneceğiz. Yine neden ve sonuç ilişkisinde düşündüğümüzde Asa'ya neden zafer elde etmişti? Neden? Döndü, Rab Tanrı'ya dua ettiğini okuyoruz. Rab'be dönüş okuduk ya, dua etti, Tanrı'ya döndü ve dua etmişti. Tanrı'ya yaklaşmıştı ve Tanrı da yardım elini uzatmıştı. 14. bölüme bakıyoruz. 11. ayet. 14. bölüm. 11. ayet. Asa Tanrısı Rabbe, Ya Rab dedi, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek senden başka kimse yok. Ey Tanrımız, bize yardım et. Çünkü sana güveniyoruz. Bu kadar açık, bu kadar net. Tanrı'ya dönüş ve dua. Ve görüyoruz ki kral Asa kimin tarafında hareket ediyor? Tanrı'nın tarafında. Dikkat edin. İşte bu nedenle bir önceki bölüm yani 14. bölümün 2. ayeti şöyle diyor. Asa Tanrısı Rabbin gözünde doğru olanı yaptı diyor. Doğru olan neydi? Rab Tanrı'ya geri dönüp dua etmesi. Dua etmenin sonucu zafer elde etmişti. Yani neden sorusunu soruyoruz, sonuca bakıyoruz. Sonuç bize nedeni açıklıyor. Çok basit. Neden sonuç ilişkisinde düşündüğümüz zaman değerli kardeşler. Onun için 16. bölüme bakıyoruz. Bir sonraki bölüm, 16. bölüm, 9. ayet. Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür diyor. Kendisine bağlı, Tanrı'nın tarafında olan herkes. Bakın, Habercilerin İşleri 9. bölüme baktığımız zaman, 19. bölüme pardon, bu gerçeği orada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani Tanrı'nın tarafında olmanın ne anlam ifade ettiğini, Tanrı'nın tarafında olmak ne demektir? Bunu anlayabilmek için Habercilerin İşleri 19. bölümde bir olay bize anlatılıyor. Ve bu olay bunu onaylıyor çok net bir şekilde. Bakın, haberci Pavlos Efes'teydi, biliyorsunuz. Ve orada Tanrı adıyla olağanüstü mucizeler yaptı. Hastalar şifa buldu, kötü ruhlara tutsak olanlar kötü ruhlardan kurtuldu. Ve çevrede bulunan bazı Yahudiler buna çok imrendiler. Doğru mu? Ve onlar da onların yaptıklarını yapmaya çalıştılar. İsa'nın adını kullanarak. Doğru mu? O şekilde görüyoruz. 19 ve 13. ayet. Pavlus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz dedi. Onlar da kullandılar. İsa'nın adını onlar da kullandılar değerli kardeşler. Ama çok ilginç. Kötü ruh o kişilere bir karşılık verdi. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki İsa'yı biliyorum diyor. Pavlos'u da tanıyorum. Sana ne oluyor? Sen kimsin? Yani sen benim tarafımda değilsin ki. Değerli kardeşler, hani kutsal kitabı yatağımızın altına koymak da kutsal kitap bizi korumuyor. Duvara asmak da korumuyor. Onu yemedikçe, geviş getirmedikçe, elde ettiğin kazanımları hayata sokmadıkça bu sözün senin hayatına nokta kadar etkisi olmayacak. Siz kimsiniz? Bu kişiler de İsa'nın adını kullandılar. Ama onun tarafında değillerdi. Sonuç neydi biliyor musunuz? Korkunç bir sonuç oldu. İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı. Öyle ki evden diyor çıplak ve yaralı olarak kaçtılar diyor. Ne oldu? Ulan bu da ne? Nereden çıktı bu? Yani orada olsak herhalde burada güldüğümüz gibi gülerdi. Ulan ne oldu bunlara diyor. Çok net, çok açık. Pavlos Tanrı'nın tarafında olmuş oldukları için değerli kardeşler kötü ruh onları tanıdı. İsa'yı da tanıyordu, biliyordu ve Pavlos'u da. Ama diğerleri sahtekardı. Sahtekar. Tanrı'nın tarafında olmadıkları için Tanrı da onlara, onlar da değildi. Demek ki yine bu soruyu soruyoruz. Tanrı soruyor. Hangi taraftasın? Hangi taraftasın? Sadece ismi mi kullanıyorsun? Ben burada bir keresinde örnek vermiştim. Değerli kardeşler, isim bizi imanlı yapmıyor. Hristiyan ismini taşımak bizi imanlı yapmıyor. Dedim ki bir örnek vermiştim. Yine aynı örneğe vereceğim. Bir kavanoz reçel düşünün. Ben bu vişne, ekşi kiraz reçelini çok seviyorum. Annem çok yapardı onu. Çok sevdiğim için. Şimdi bir kavanoz vişne reçeli düşünün. Onun üzerindeki etiketi kopartıyorum. Üstüne hakiki çam balı diyor. Yapıştırıyorum onu. Hakiki çam balı. Ya hakiki çam balı. Ama içi reçel. Değiştirmiş hala reçel. Bal değil. Etiket bizi değiştirmiyor. Bakın Tanrı'nın torunları yok, çocukları var. Yeniden doğmadıkça, İsa Mesih'le birlikte yürümeye karar vermedikçe, reçelden bala dönüşmedikçe kesinlikle ismin sana bir faydası var. Bunu içten söylüyorum. Yoksa Tanrı'nın torunları olsaydı biz o zaman kurtuluşumuz Müslüman olarak da mümkün olmazdı herhalde. O zaman çok daha farklı şeyler olurdu değerli kardeşler. Şimdi bir kişi aynı anda, aynı oranda iki şeye bağlı olabilir mi değerli kardeşim? Bütün yüreğiyle bağlı olması mümkün mü aynı anda? Yani olmadığını söyleyebiliriz çok gönül rahatlığı. Çünkü Rabbin kendisi burada çok net bir şekilde söylüyor kutsal kitapta bize. Matta 6. bölümde 24. ayette. Diyor ki hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Bakın burası çok önemli. Ya birinden nefret eder, öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür diyor. Demek ki Rabbimiz, değerli kardeşler, Rabbimizin sağladığı kurtuluşa yürekten evet diyerek sahip olduk bizler. Hamdolsun. Ama Rab ile yürümeye karar veren bazı imanlar var. Üzülerek söylüyorum. Rab tanrılarına tam anlamıyla içten, canı gönülden bağlı değiller. Tam yürekle bağlı değiller. Değerli kardeşler. Yarım bağlılıkla işi götürmeye çalışıyor. Yahuda kralı Amatya gibi. O da yarım yürekliydi. Bakın şöyle yazıyor. İkinci tarihler 25. bölüm. İkinci tarihler 25. bölüm. Artık tarihler kitabında nerede olduğunu öğrenmiş oldunuz. Bir keresinde bakın küçümsemiyorum. Sadece söylemek istiyorum. Çalışıyorduk kardeşlerle bir yerde. Bizim bölgede değil ama başka uzak bir yerde. Emin olun Matta'dan bir ayet söyledim. Eski antlaşmada arıyordum Matta'yı. Çok acı verici. 8-9 senedir imanlı bu kardeş. Ama tarihler kitabın nerede olduğunu öğrenmiş olduk. Çok çok güzel oldu. Ne diyor değerli kardeşler? Ne okuyoruz? İkinci ayete bakalım. 25. bölüm 2. ayet. Ne diyor? O zaman yanlış mı söyledim Ali? İkinci tarihler 25. bölüm 2. ayet. Amatya'ya başlıyor değil mi? Bakın. Doğru olanı yaptı mı? Yaptı. Ama yarım yamalık yaptı. Mış tersine yaptı. Öyle diyoruz. Dostlar alışverişte görsün diye yaptı. Bak ben de bu işi yapıyorum desinler diye yaptı. Tamam mı? Bütün yüreğiyle yapmadı. Yarım yürekli değerli kardeşler. Yarım yürekli. Bizler de bazen aynı duruma düşüyoruz maalesef. Rab için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama yarım yürekle yapmaya çalışıyoruz. Rabbimiz bütün yüreğine bağlı kişileri güçlendirmek için arıyor. Bakın ne diyor değerli kardeşler. Yine 16. bölüm 9. ayette. Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanları diyor. Bakın bütün yürekle Tanrı'ya bağlı olanlar. Bu çok önemli bir ifade. Kimin tarafındasın? Onunlaysan o da seninle beraber. Onunlaysan o da seninle beraber. Bizimle birlikte olacağımız sözünü o güvenceyi Rab bize verdi hamdolsun. O konuda sadık bir Rabbimiz değerli kardeşler. Onun için açık bir şekilde öğrencilere şunu söyledi. Göğe alınırken dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim. İbraniler 13. bölüm. Çok iyi bilinen bir ayet. Çok seviyorum bu ayeti de. 5. ayet. 13:5 diyor ki seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Bakın burada bence benim kutsal kitapta öyledir. Asla sözü iki defa kullanılmış. Asla ve asla. Eğer bir şey iki kez kullanılıyorsa bunun ne kadar kesin, ne kadar garanti olduğunun, doğru olduğunu bize açıklıyor, bize gösteriyor sevgili kardeşler. Evet, sözü veren kim? Rabbimizin kendisi. Verdiği söz ne? Bizleri hiçbir koşulda bırakmayacağı söz. Hiçbir koşulda bizi bırakmıyor. Bizler söz verdiğimizde, verdiğimiz sözü yerine getirenler değiliz çoğu kez. Doğru mu? En sadık olanımız bile, dikkat edin, sadık olduğunu düşünen bile sadık kalma konusunda düşebilir. Ki düşüyordu. Çünkü zayıf varlıklarız insan olarak. İlk gündeki konuşmada Ali vurguladı değil mi? Zayıf. Bugün sen de söyledin aynı şekilde hatırla. Çaresiz, güçten yoksun, zayıf varlıklarız. Ama Rab Tanrı değil. Rab Tanrı değil. Bakın ne diyor? Herkes yalancı olsa bile, Romalılar yazan mektupta, 3. bölümde, herkes yalancı olsa bile Tanrı'nın doğru söylediği bilinmelidir diyor. Tanrı sözünde sadık. Yalan söyleyen bir Tanrı değil. Fikir değiştiren bir Tanrı değil. Sözünde sadık bir Tanrı. Ama o şunu da bekliyor bizden. Onu izleyenler için beklediği bir şey var. Biz de sadık olmamız gerekiyor. Değerli kardeşler. Dün hoşnut etme konusunu uygularken ne dedim? Dedim ki bizim için hayatını feda eden Rabbimiz için yapabileceğimiz iki şey yok. Tek bir şey var. Onun için yaşamak. Tek bir şey. Onun için yaşamak. Onun için adımlarımızı atmak. Ona hizmet etmek. Gönül doluluğuyla, içtenlikle, candan. Rab sözünde durandıran olsun. Tek kişi. Sözünde durabilen tek kişi. Bizler verdiğimiz sözü unutabiliyoruz. Ama o asla anlasın. Neden? Çünkü özüne aykırı davranmaz mı? Şimdi aklıma geldi. Aslında Rab Tanrı'nın unuttuğu bir şey var. Tanrı bir şey unutuyor. Neyi unutuyor? Ha? Teşekkürler. Tanrı günahlarımızı unutuyor. Ne diyor? Denizin derinliklerini atıyor. Ve Yeremia günahlarınızı diyor anlamayacağım. Suçunuzu kesinlikle bağışlayacağım diyor. Kim söylüyor bunu? Yeremia peygamber 31. bölümde. Hiç yalan söylemedim diyen var mı? Parmak kaldırsın. Hadi parmak görmek istiyorum. Hiç yalan söylemedim kardeşim ben. Hepimiz yalan söyledik. Hatta yanlış anlamayın, imanlı olan bazı kardeşler hala bir takım şeyleri açığa çıkmasını engellemek için hala yalan söylüyorlar. Ya da kamufle etme gayreti içerisindeler. Hepimiz boyun eğmez varlıklarız, itaatsiz varlıklarız değerli kardeşler. Dik başlı varlıklarız. Ama Rabbimiz değil hamdolsun. Sözünde sadık olan Tanrı'yı şöyle bir an düşünmeye çalış. Sadık olan Tanrı diyor ki değerli kardeşler sizlere, bana. Seni diyor Recep asla terk etmeyeceğim. Mesut seni asla terk etmeyeceğim diyor Tanrı. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Şimdi bu seni rahatlatıp günaha mı teşvik ediyor değerli kardeşim? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani Tanrı sana ben seni asla terk etmem dediğinde bu seni günaha mı teşvik eder? Ha Matthias? Ne yapar? Daha çok kırbaçlar seni gayrete getirir ona bakma konusunda, onun ardından gitme konusunda. İnayetin ne olduğunu anlayalım. Hak etmediğimizi hak ettik. Her şeyi tamı bizim için yaptı. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Bizim doğamız isyankar bir doğa. Aslında İblis'ten bir farkımız yok. O da kıskandı değil mi? İsyan etti. Tanrı gibi olmak istedi. Biz farklı mıyız ondan? Biz de bir takım durumlarda havalara girdik. Olduğumuzdan daha da farklı kendimizi göstermeye çalıştık. Doğru mu Fikret? Yaptık bunu var zaman zaman. Ben bilirim. Nah bilirsin. Her şeyi bilemezsin. Nereden biliyorsun? Koca bir hiçsin, hiç. Bakın bunu açık açık söylüyorum. Eğer biz burada bir şeyler söyleyebiliyorsak Rabbin sayesinde bu olur. Rabbin eli üzerimizde olduğu için biz bir şeyler burada söylemek gayret içerisindeyiz. Eğer Rab yoksa hepsi boş. Havayı yakalamak gibi bir şey. Değerli kardeşler. Koca bir hiç. Koca bir hiç. Hani bir kere burada yine örnek vermiştik. Baloncuklar var biliyor musun? Hani böyle çocukken yapardık. Sabun doldurduk leğene. Ter kıvırıyorduk böyle. Çürüyorduk. Bir fiyordu böyle baloncuklar giderdi. Koşardık arkadaşlarla peşinden. Yakalardık böyle. Bir yakalardım baloncuğu. Hiçbir şey yok. Kupkuru. Koskoca bir baloncuk. Elime bir alıyorum. Koca bir hiç. Koca bir hiçiz. Ama Rab ile bir şeyiz. Anlasın. Rab ile aslında çok şeyiz. Evet. Tek bir kişi Rab tarafından terk edildi. Terk edilmeyi tek bir kişi yaşadı. O da Rabbimizin kendisi. Değerli kardeşim. Bakın 22. mezmurda o kadar güzel ifade ediyor ki. Şöyle diyor: ama ben insan değil, toprak kurduyum. İnsanlar beni küçümsüyor. Halk hor görüyor. Toprak kurdu. Tanrı tarafından terk edilmek bu. Var mı onun altında daha başka bir şey? Yerde sürünen, ayaklar altında ezilen, Tanrı benim kurtuluşum için toprak kurdurulması gerekiyor. Hakarete uğradı. Yüzüne tükürüldü. Tokatlandı. Neden? Dikenli tacı taktı. Neden biliyor musunuz? Yaşam tacını takabilelim diye. Bakın, yaşam tacını bizler giyinebilelim diye Rabbimiz dikenli taç giyinmesi gerekir. Ne kadar değerlisiniz onun önünde sevgili kardeşler. Ne kadar değerlisiniz. Ona göre işte Noel'in anlamı bu. Değerli kardeşler. Sonsuz yaşamın sahibi olabileyim. O tacı giyinebilmek için bir bebek olarak yeryüzüne gelmesi gerekiyordu Rabbimiz. Bu kadar açık, bu kadar net. Asla ve asla seni terk etmeyecek. Seni asla ve asla yüzüstü bırakmayacak. Bu güvence seni rahatlatsın. İçine, yüreğine su serpsin. Seni hoşnut etsin. Ona daha çok yakın olmanı sağlasın. Seni aslında deyimi yerindeyse iştahlandırsın. İştahını arttırsın ona hizmet etme konusunda. İhtiyacın olan her şey ondan. Birçoklarına bakıyoruz, dünün ya da yarının peşinden koşuyorlar. Çünkü şu an yaşadıkları hayattan tat alamadıkları için. Dünün ardından, yarının ardından koşmana gerek yok. Bugünü yaşa. Bugün Rab'de olmanın sevincini yaşa. Onda olmanın sevincini yaşa. Tanrı çocuğu olmanın ayrıcalığının tadını çıkar. Değerli kardeşler. Ona güveniyor musun? Rahat ol. Ona güven. Seni asla ve asla yüzüstü bırakmayacaktır. Ona ait. Tamamen. Tanrı çocuğusun. Onun kanı aracılığıyla sağlandı bu güvence. Peki, son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Bu güvenceyi güvenlik altında tutan ne? Bu güvenceyi güvenlik altında tutan ne? Sahip olduğumuz kutsal ruh değil mi? Çok sevdiğimiz bir ayet var. Efesler 1:13'te. Bakın o ayet çok harika. Diyor ki, gerçeğin bildirisini, kurtuluşumuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla ondan mühürlenmez. Bakın üçü bir arada. Önce ne yapıyorsun? Rabbin sözünü duyuyorsun. Ama zorlama yok. İman edersin ya da etmemezsin. Etmeyebilirsin. Ama iman ettiğinde, sen evet kararını verdiğinde kutsal ruhla mühürleniyorsun. O zaman ben bırakırım, ederim yok öyle bir şey. Ama iman etme noktasına kadar özgürlüğe sahipsin. Hayır deme. Özgürlüğüne. Ama iman ettiğinde, kararını o yönde verdiğinde mühürleniyorsun. Mühür nedir? Bir güvence değil midir? Bakın, kutsal ruh bizi Rab'be götürecek, ulaştıracak. Tıpkı iadeli mektup gibi. İadeli mektup kaybolur mu? Kaybolmaz. O zaman bunun güvencesini yaşayın dönemeye. Bakın onun için Paulo şöyle diyor. Bunu okuyacağım son ayet olaraktan. Kime inandığımı biliyorum. Siz de bunu söyleyin. Gönül rahatlığıyla. Kimin ardından gittiğimi biliyorum. Onun bana emanet ettiği o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim diyor. 2. Timoteos mektubunda. Kime iman ettiğini biliyor musun? Kime ait olduğunu biliyor musun? O zaman değerli kardeşim, böyle bir güvencenin tadını çıkartabilirsin doya doya. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin. bu güvence altında olma gayret içerisinde sağlasın sizleri ve sizi daha çok iştahlandırsın ona hizmet etme konusunda. Duam bu olacak sizin için.